Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi geceler. Ben Lütfü Özel. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla karşınızdayız. Sportif Gündem. Yapımda Ali Suat Günek, teknik masada Balkan Alavant'la birlikte yaklaşık 55 dakika boyunca sizlere futbol ağırlıklı olacak belki biraz ama sporun da içinde olduğu bir gündem aktarmaya, canlı bir gündem aktarmaya çalışacağız. Öncelikle ağırlıklı olarak tabii ki futbol dedik. Liglerimizle beraber sadece Süper Lig değil, birincilik ve diğer liglere de zaman zaman dokunarak, değinerek sizlerle birlikte konuklarla, çeşitli telefon bağlantılarıyla bilgi aktaracağız, durum aktaracağız. Kendi heyecanımızı sizlere aktarmaya çalışacağız. Böyle diyerek heyecanlı bir başlangıç yaptıktan sonra önce bugün neler olduğu, bu programda neleri aktaracağımızı iletmek istiyorum. Öncelikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan muhabirler aracılığıyla, bu takımlarımızı takip eden tecrübeli muhabirler aracılığıyla, muhabir arkadaşlarımız aracılığıyla sizlere sıcak gelişmeleri bu saat itibariyle neler olup neler bittiğini aktarmaya çalışacağız. Bugün bir de ayrıca bu hafta Süper Lig'de görev alan hakemlerin özelliklerini ya da atama şekillerini, atama durumlarını değerlendirmek üzere eski MHK Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu'nda görev yapmış eski hakem arkadaşımız Ali Kunak da bizlerle birlikte olacak ve değerlendirmelerde bulunacak. Hakem, özellikle hakemlerin bu hafta için ilgi çekici olan yanı şüphesiz Beşiktaş Galatasaray derbisiyle birlikte Cüneyt Çakır'ın bir rahatsızlık geçirdikten sonra tekrar geçen hafta maç yönettikten sonra derbi görevi alarak sahalara dönmesi her halükarda tabii ki hem futbol kamuoyunun hem de biz medya mensuplarının ilgisini çekiyor şüphesiz. Ama bunlara gelmeden önce öncelikle 2015'e gireli henüz 2 gün oldu. Bugün 2. gün. 2015 yılının hem ülkemize hem dünyaya güzel şeyler, güzellikler getirmesini temenni ederek yayınımıza başlamak istiyorum. Bugün kandilinizi de kutlamak istiyorum tabii ki ayrıca. Programın başında öncelikle 2014 yılında sporda, futbol ağırlıklı değil tabii bu, sporda neler olup bittiğini, nelerin dikkat çekici şekilde aklımızda kaldığını aktarmaya çalışacağım. Sonra yavaş yavaş telefon bağlantılarıyla futbol gündemine geçiş yaparak durumları değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikli olarak 2014'te ülkemiz açısından tabii ki pek çok güzellikler, üzüntüler, heyecan hepsi bir arada yaşandı. Futbol açısından baktığımız zaman 2014 yılının şampiyonu Fenerbahçe oldu. Bu malum bir konu. Hem basketbolda şampiyon oldu Fenerbahçe, hem futbolda şampiyon oldu. Basketbol şampiyonluğu malum rakibini Galatasaray'ın sahaya çıkmamasıyla şekillenmişti. Milli takımımızın da Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldığı sonuçlarla canımızın sıkıldığı bir dönem yaşadığımızı onu hatırlatalım. Ama şunu da söylemeliyiz. Tabii ki şiddetin, sıkıntılı günlerin çok fazla yaşandığı bir sürece de futbol bize tanıklık ettirdi doğrusu. Örneğin milli maç esnasında kaleci Volkan'ın şiddet sebebiyle, kendisine yapılan hakaret ve küfürler sebebiyle sahayı terk ederek ayrılması aklımızda kalan önemli işlerden birisiydi. Kaldı ki daha bugün bir amatör müsabakada pompalı tüfeklerin sahaya getirilerek neredeyse can güvenliğinin tamamen ortadan kalktığı bir ortama tanıklık ettiğimizi de hatırlatmak isterim her halükarda. Şiddet ne yazık ki bütün yasal gelişmelere rağmen, bütün yasal uygulama isteklerine rağmen bir türlü ortadan kaldıramadığımız, sürekli karşımıza çıkan ve sürekli bizi bu konuda rahatsız eden bir iş. Buna bağlı olarak belki de 2014'de damgasını vuran işlerden birisi de şüphesiz Pasolig uygulamasıydı diyebiliriz. Gerçi Pasolig'le ilgili seyirci kaybına sebep oldu ve futbolun heyecanını buna bağlı olarak düşürdü şeklinde yoğun eleştiriler olsa dahi yine de Pasolig her halükarda şiddete sebep olanların ortaya çıkartılması, kolay yakalanabilmesi, e-bilet uygulamasından bahsediyorum tabii ki, elektronik bilet uygulamasından bahsediyorum. gerekliydi ve buna bağlı işler, uygulamalar yapıldı. İşe yaradı mı? Bunu belki biraz zaman içerisinde, biraz zamana bağlı olarak tanık olacağız. Amatör branşlarda da elbette çeşitli başarılarımız, hem basketbolda hem voleybolda Avrupa şampiyonluklarımız, Avrupa ikinciliklerimize tanık olduk. Özellikle basketbolda çok keyifli sonuçlar şüphesiz aldık. Bu arada en akılda kalıcı işlerden biri olarak mutlaka söylemek istediğim bir konu Erzurum'da kış olimpiyatları sebebiyle yapılan atlama kulelerinin çökmesiydi. Bu oldukça üzüntü verici, şaşırtıcı ve rahatsız edici bir görüntü olarak karşımıza çıktı. Peki dünyada neler oldu? Biraz da onlardan bahsedelim. Dünyada tabii ki dünya şampiyonası yaşandı. Brezilya'da Almanya'nın finalde Arjantin'i 1-0 yenerek Dünya Kupası'nı 4. kez müzesine götürdüğüne tanık olduk. Ama Dünya Kupası ile ilgili olarak aklımızda ne kaldı diye sorduğumuzda hiç şüphesiz ki Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 kazandığı maç kaldı diyebiliriz. Herhalde onlar da futbol olduğu sürece hayatları boyunca unutamayacakları, hiçbir şekilde unutamayacakları bir sonuçla karşı karşıya kaldılar. Sonra gelip Avrupa turlarına çıkıp, dünya turuna çıkıp başarılı sonuçlar aldılar. Biz de gelip burada 4-0 yendiler hatırlanacağı gibi. Ama şöyle söyleyeyim, oldukça keyifli, futbol açısından çok tatmin edici, iyi sonuçlar olan, iyi futbolun zaman zaman çok fazla ortaya çıktı ama bir futbol anlayışının belirgin bir şekilde tanık olmadığımız bir süreç olarak aklımıza kaldı. Ama biz tabii ki atılan goller, oyuncular özelinde oldukça keyifli anlar yaşadık. Bu sene yapılan işlerden birisi de şüphesiz Soçi'de yapılan kış olimpiyat oyunlarıydı. Bizim kış sporları ile ilgili sıkıntımız oldukça yoğun. Kış sporlarında sonuç alma bir yana sporcu üretme konusunda da oldukça problemliyiz. Bir türlü sporcu yetiştiremiyoruz. Gelecek dönemlerde umarız ki bunu aşacak işler olabilir. Tabii ki federasyonlar, devlet bu konuda elinden geleni yapıyor ama uzun yıllardan beri böyle bir tablo ya da olumlu bir tablo ortaya çıkmadı diyebiliriz. Evet, böyle kısa bir geçiş yaptıktan sonra artık yavaş yavaş futbolla ilgili gündeme geçebiliriz. Gündemimizin ilk maddesi Fenerbahçe olacak. Telefonumda da spor yazarı, gazeteci arkadaşım Ali Can var telefon hattında. Ali, beni duyuyorsun herhalde.
Duyuyorum, evet.
Tamam. Şimdi önce şuna değinerek sana pasa atmak istiyorum. Fenerbahçe'de gelişmeler var. Bir transfer hareketliği bugün yaşandı. Şu an itibariyle sonuçlandığına ilişkin bilgiler geliyor ama ben hem Fenerbahçe'nin bu hafta yapacağı maçla ilgili hem de bu transfer anlayışıyla, mantığıyla ilgili senin içeriden ne gibi bilgiler aktaracağını merak ediyorum.
Şimdi aslında gündüz de sizinle telefonla konuşmuştuk bağlantı öncesinde. Öğlen saatlerinde henüz hareketli saatlerin yaşanacağına dair ilk mesajlarını vermişti o saatler. Şimdi konuyu şöyle özetleyelim. Erkan'ın 800 bin euro alacağı vardı Eskişehir Spor'dan ve bu para ödenmiyordu. Erkan ayrılmayı kafasına koymuştu. Haliyle tabii bu süreçte de menajerler devreye giriyor. İlk olarak Fenerbahçe ile görüşüldü. Tabii Trabzonspor'un da bir teklifi vardı Ersun Yanal'dan dolayı. Devre arası transferi için çok fazla istenilen birisiydi. Fenerbahçe ile temasa geçirdikten sonra olur yanıtı alındı. Ancak olur yanıtının altında saklı olan sebep Erkan'ın serbest kalmasıydı. Eskişehir Spor'a 5 yıl hizmet etmiş bir futbolcu. O da alacaklarından önce fedakarlık yapmayı düşündü. 800 bin euronun bir kısmını bırakıp bedelsiz bir şekilde gitmek istiyordu. Ancak tabii Eskişehir Sporlu yöneticiler devreye girince oyuncuların bedelsiz gitmesine onların da tabii gönlü razı olmadı. Kulüp de bir şekilde para kazanacaktı. Akşam saatlerine doğru paralar yatırıldı. Erkan kulübünde kaldı. Şimdi top artık kulüplerde. İsteyen kulüpler Lazio, Trabzon ve Fenerbahçe. Ancak Fenerbahçe böyle bir transfer piyasasında işin kızdırılmasına biraz karşı. Yani böyle bir ortamda Erkan'ı transfer etmek istemiyor. Çünkü bu benzeri bir örneği Tarık Çamdal transferinde yaşanmıştı. Galatasaray 5 milyon euroya almıştı Tarık Çamdal'ı. Eskişehir kulübünün haliyle para kazanma isteği doğru bir yaklaşımdır, haklıdır. Ancak Fenerbahçe'de kızışan ortamda oyuncuyla ilgili pazarlık yapmak istemiyor. Sadece oyuncunun okeyi alındı. Ve verebilecekleri maksimum bonservis ücreti var Fenerbahçe'nin. Ben bu ücretin 3 milyon euronun üzerine çıkacağına inanmıyorum. Çıkarsa da sponsorlar devreye girecektir. Şu an için Trabzonspor yakın olsa da Erkan'a, oyuncunun isteği Fenerbahçe'dir. Bu artık birkaç gün içinde nasıl neticelenecek merak ediyoruz. Ancak oyuncu isteğine bakarsak Erkan'ın gönlü Fenerbahçe'den yana, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Her ne kadar Ersun Yanal Trabzonspor'da olsa da Fenerbahçe daha popüler geldi Erkan'a. Alper de var, anlaştığı bir oyuncu. Eskişehir Spor'dayken de beraber iyi bir ikililerdi. Tüm bunları yan yana koyarsak Fenerbahçe'ye daha yakın. Ama ve lakin bu saatten sonra artık kulüp yetkilileri ve yöneticiler devrede. Ne kadar artacak bonservisi veya ücretler ne kadar olacak, bunu da birkaç gün içinde göreceğiz hep birlikte.
Alican, şimdi biz her halükarda tabii ki gazeteciyiz ve sonuçta maçları izliyoruz, sporla ilgileniyoruz. İzlediğimiz, edindiğimiz izlenim, bilgi, yorum yapmamızı sağlıyor. Ama sen Fenerbahçe'nin içindesin. Erkan Fenerbahçe'ye transfer olursa ne kadar yararlı olur?
Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında İsmail Kartal geçen haftaki maçtan sonra bir forvet transferi yaparız demişti. Yani biz böyle bir 9 numara gibi düşünüyorduk. Çünkü Sov'da Afrika Kupası'na gidecekti. Emenike'nin de malum performansı bir türlü disipline edilemeyen bir oyuncu. Başına buyruk takılıyor. Hatta konuyla ilgili kendi takım arkadaşları da Emenike için ne isterseniz, hangi topu isterseniz isteyin, mutlaka tersini yapıyor cümlesini kullanıyor. Yani pas beklersiniz Emenike'den, Emenike şut çeker. Veya tam şut çekecek dersiniz, Emenike pasını çıkartır. Emenike'nin böyle bir özelliği var takım içinde. Futbolcuların geçen sene oranla bir yaş daha yaşlandığını düşünürsek, Kayt'ın Dünya Kupası'ndan döndükten sonra performansının düştüğünü ve bunun sakatlıkla mücadele ettiğini düşünürsek, Fenerbahçe pozisyona giriyor ancak neticelendiremiyor. Yani böyle bir sıkıntı var. İsmail hocamız altın olduğu maçının ardından, ertelenen maçtan sonra bayağı bir takibi aldık. İşte konuşur mu konuşmaz mı? Tam da böyle savunma odasının orada gözlemciye rağmen kendisini sıkıştırdık ayaküstü. Yaklaşık bir 20-25 dakikalık sohbetimiz oldu. Bu konuşmada ben forvet istemiyorum. Yani benim isteğim çok yönlü bir oyuncu demişti. Şimdi tabii o gün söylediğinde biraz kafa karışıklığı olmuştu. Çok yönlü derken yani değişmeli olarak oynatabileceğim bir oyuncu istiyorum dedi. Hem kanatlarda, hem forvette, hem forvet hattına yakın, belki forvet arkası. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda da bu isim Erkan Zengin olarak karşımıza çıkıyor. Yani İsmail Hoca'nın aslında tarif ettiği isim Erkan Zengin. Tam da Fenerbahçe'nin ihtiyacı karşılayacak türde bir oyuncusu.
Evet. Peki Alican, İsmail Kartal devre arasından sonra şu ana kadarki gösterdiği o tartışmalı ve sıkıntılı süreci atlatmış olarak karşı Fenerbahçe camiasının karşısına çıkabilir mi? Senin gözlemin nedir?
Şimdi bence çıkabilir. Aslında sezon başı göreve geldiği an itibarıyla çok da fazla tartışılmamıştı. Yani Ersun Yanal gittikten sonra camiada uzun yıllardır çalışan bir teknik adam, ikinci adamdı. Futbolcularla da arası iyiydi. Tabii ikinci adamken futbolcuyla arası iyi olmakla teknik direktör olduktan sonra arası iyi olmak arasında bayağı bir fark var. Yani o zaman daha canım cizindi. Şimdi işin rengi, boyutu biraz değişti. Şimdi İsmail hocamızın şöyle bir derdi var. Ağzından çıkan her cümle yanlış yerlere gidiyor. Yani şimdi daha önce yaptığımız sohbetlerle biz de tabii teknik direktör olduktan sonra aramızdaki mesafe biraz arttı. Yani eskisi kadar tabii ki samimi olamıyoruz. Basın toplantılarında, toplantıların dışında, özel sohbetlerde yine de bir araya geliyoruz. Ancak bu çok sık olmuyor. Şimdi İsmail hocamız mütevazı yaşayan bir insan. Yani alışık olduğumuz teknik direktör profilinde biraz ters bir görüntüsü var İsmail hocanın. Kendisi de söyledi. Yani ben mütevazı insanım, basit bir insanım. Benim aile yaşantım var. Anadolu kabağında bir restoranı var. Hocamızı çok iyi yerlerde, çok lüks yerlerde, tabiri caizse futbol piyasasının bulunduğu paper moonlarda bu kelimeyi de kullandı. Beni buralarda çok fazla göremezsiniz. Bir baron masalarında İsmail Kartal'ı göremezsiniz. İsmail Kartal halk insanıdır. Futbolcuyken de böyleydi. Teknik direktörken de böyle. Yani bundan sonra da değişecek bir karakter yapısına sahip değil. Bu sebeple demeçleri de mesajları da daha mütevazı oluyor İsmail Kartal'ın. Haddimizi bilerek oynadık diyor. Yanlış anlaşıldı. Halbuki haddimizi bilerekten kastı oyunu tutmak adına. 1-0 iken oyunu nasıl tutarım, berabere kalmadan nasıl bitiririm diye yaptığı hamleler sonrasında kullandığı bir cümleydi. Keza kupa maçında gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz dedi. Yine yanlış anlaşıldı. Fenerbahçe'nin hocası bu kadar iddiasız konuşur mu dediler. Halbuki ondaki amacı da daha farklıydı. Onu da söylemesinin sebebi gençlerle yola çıkılacağını zaten kupa maçı öncesinde herkese anlatmıştı. Kaldı ki yönetim de zaten bu yönde bir açıklama yaptı. Başkan Aziz Yıldırım da buna dair. Biz kupada yolumuza gençlerle daha yedek ağırlıklı bir kadroyla devam etmek istiyoruz dedi. Yani bu kadar açıklamayı yaptıktan sonra da hocanın konuşmalarını alıp bir yerlere taşımak bizlere çok doğru gelmiyor. Zaten hocaya da doğru gelmiyor. Hocanın da çok da zoruna gitti açıkçası. Yani bu tarz eleştiriler. O yüzden bizimle olan dertleşmesi biraz da bu konular üzerineydi. Yani kendisini ifade etmekte, bunu camiaya iletmekte biraz sıkıntıları var İsmail hocamızın. Bunu zamanla aşacak. Belki de liderlik ona daha iyi gelecek. Yani yarın bir çok önemli bir maç var Başakşehir'de. Ertesinde de hemen akabinde derbi maçı var. Belki de Fenerbahçe bu süreci, bu sıkıntılı süreci lider olarak bitirecek. Antalya kampına da lider olarak gittiğinde tabii hem futbol takımı hem teknik hem de yönetim yavaş yavaş şampiyonluğun adımlarını atmış olacaklar. Bu yönde de olumlu bir hamle olacak ama öncelikle tabii yarın olacak maçın kazanılması gerekiyor.
Tamam. Alican, bizi hem bilgilendirdin. Sana da ben basketbol haberi vereyim. Bu arada CSKA'ya 84-81 kaybetti Fenerbahçe. Haberin olsun.
Evet. Haberleri ben de tam mübarek bugün Kandil günü. Ben de İrsultan ziyaretindeydim.
Çok güzel. Allah kabul etsin.
Allah razı olsun. Takip etme şansım olamamıştı. Üzücü bir haber olsa da Fenerbahçe basketbolda da çok iddialı. Obradoviç'te kulüp ve iyi ilişkiler içerisinde bundan sonraki maçlarda, bundan sonraki turlarda bunları telafi edeceğini düşünüyorum. Sizlere hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Diyorum. Sağ ol.
Teşekkür ederim. Sağ ol.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sportif Gündem devam ediyor.
Fenerbahçe'deki en sıcak gelişmeyi aslında transfer gelişmesi bu tabii ki öğrenmiş olduk. Erkan Zengin'in durumu net değil. Halbuki biraz önce Ali Can da söylediği gibi gündüz saatlerinde bu transferin bittiği ve Erkan Zengin'in Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye geçtiği, transfer olduğu ve bunun kesinleştiği üzerine bilgiler çok dikkat çekiciydi. Demek ki bazen böyle şeyler sadece söylendiği gibi olamayabiliyor. Tabii ki bunun bir başka anlamı daha var. Çok kısaca değerlendirdikten sonra derbi maçına geçmek istiyorum. O da şu, kulüplerimizin transfer konusunda ortaya koydukları ekonomik performans diyeyim, ekonomik görüntü, tablo öyle eskisi gibi para saçar görüntüde olmasının bundan sonra imkanı yok. Neden imkanı yok? Birincisi UEFA'nın mali kriterleri mali kriterleri nedeniyle ortaya koyduğu, yaptığı, işleme koyduğu yaptırımların Bursaspor ilk önce kısa bir süre önce Avrupa kupalarından men edildiği haberiyle bir kere daha anlaşıldı, bir kere daha tanık olundu. Biz de elbette ki spor kulüpleri bütçelerini, ekonomilerini doğru düzgün kullanma isteğini kağıt üzerinde tutuyor olabilirler, isteyebilirler, değerlendirebilirler ama hayata geçirme konusunda bakıldığı zaman gerçekten çok çok çok çok kötü işlerin yapıldığını ve olumsuz işlerin yapıldığına tanık oluyoruz. Örneğin Galatasaray teknik direktörü, eski teknik direktörü Prandelli'yi yolladı. Şu anda eğer bugün 2 aylık parasını yatırmasaydı yaklaşık 4 milyon euro gibi bir cezai müeyyideyle FIFA tarafından karşı karşıya kalacaktı. Eskişehirspor da Erkan Zengin'in parasını yatırmadığı için serbest kalacaktı bu futbolcu ve o yüzden elini kolunu sallayarak istediği takıma transfer olabilecekti. Fenerbahçe isteyebilir, başka takımlar da isteyebilir. O ayrı bir konu ama şu anda benim edindiğim bilgiyi izlerim bir gazeteci olarak aldığım bilgiler diyeyim. Bu konuyla ilgili çok ciddi Futbol Federasyonu açısından da devlet açısından da sıkıntı verecek ya da çok keskin uyarılarla neticelenecek sonuçlar doğurabilecek. Bunu hatırlatayım. O yüzden Erkan Zengin'in transferinden tabii ki Eskişehirspor para kazanmak isteyebilir ama kulüplerin de onlara vereceği paranın elbette ki bir miktarı olacaktır. Fenerbahçe istiyor olması da ilginç tabii bu oyuncunun. Trabzonspor'un da çok gönüllü olduğunu biliyoruz. Gelelim derbiye. Bu haftanın en önemli konusu şüphesiz Galatasaray-Beşiktaş derbisi maç olarak. Bütün maçlar şüphesiz önemli ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında devam ede gelen puan farkının çok birbirine çok yakın şekilde süre giden bir mücadelenin içerisinden Beşiktaş ve Galatasaray'ın elde edeceği sonuç tabii ki Fenerbahçe'yi çok yakından ilgilendiriyor. Biraz önce de dediğimiz gibi devreyi belki lider olarak kapatarak daha keyifli, daha mutlu bir devre arası yaşayıp ikinci yarıya öyle başlayabilirler. Ama tabii ki burada önemli olan Beşiktaş ve Galatasaray'ın yapacakları derbi mücadelesi. Bu derbi mücadelesinin iki takım arasındaki ezeli rekabetin yanı sıra atanan hakem açısından da çok önemli var. Cüneyt Çakır geçirdiği rahatsızlıktan sonra tekrar sahalara derbiyle ortaya çıktı. Ama Beşiktaş Galatasaray derbisinin Olimpiyat Stadı'nda yapılacak olmasının ortaya çıkarttığı handikaplarda her halükarda dikkat çekici görüntüde. Biz önce Galatasaray cephesinden bakarak Yalımcan Sapyer ile spor gazetesi arkadaşım Galatasaray muhabiri durumu bir değerlendirelim. Onun vereceği haberlerden Galatasaray cephesinde neler olup bitiyor öğrenelim. Yalımcan, duyuyor musun beni?
Lütfen, duyuyorum.
Evet, merhabalar, iyi akşamlar, iyi geceler. Merhaba Galatasaray abi. Hazır mı sence?
Tam sesiniz gelmedi abi.
Galatasaray sence hazır mı?
Galatasaray hazırlıklarını hafta boyundan beri yapıyor. Zaten herkesin bildiği üzere Prandelli'nin gidişiyle ve Hamza Hoca'nın gelişiyle Galatasaray ciddi bir kabuk değişimi içerisinde. Tekrardan daha ofansif bir oyun anlayışını haftalardır benimsemiş durumdalar. 4-2-3-1 taktiğini gene bozmayacak Hamza Hoca. Yalnız hafta boyunca herkesin aklında bir soru işareti vardı. Schneider'in oynamayacağı. Normalde salı günü antrenmanları çıkması bekleniyordu. Ancak rötarlı da olsa bugün maçtan önceki sondan bir önceki antrenmana çıkma şansı buldu. Bu aslında bir deneme antrenmanı olduğunun için. Ve ağırlığının geçtiğini oynayabilecek duruma gelmiş olmasını teknik heyete bildirmesiyle beraber antrenmana da çıkabildi. Antrenmanın tamamında takımda yer aldı. Bu da teknik ekibi sevindiren bir durumdu. Yani son eksik olarak bakılırsa o eksiğini de gidermiş oldu Hamza Hoca ve as oyuncularından yoksun bir şekilde çıkmak zorunda kalmayacaklar bu maçına.
Peki bazı futbolcularla ilgili fazla transfer haberleri gelmeye başladı Yalımcan. Yani Snyder vesaire falan gibi. Ne dersin? Yollayabilirler mi?
Bu hafta içinde Hamza Hoca bizim Galatasaray muhabirleri platformuyla bir araya geldi ve burada birçok konuyu konuşma şansı bulduk. Hamza Hoca'nın aklındaki şey çok net bir şekilde bize söyledi. Söylediği şu: as takımdan kimseyi kendi isteğiyle yollamayı düşünmüyor. Ancak herhangi bir oyuncu gelip de derse ki bana iyi bir teklif geldi, hem kulübüm adına hem kendi adıma karlı bir durum, geleceğim açısından böyle bir yolu tercih ediyorum derse o zaman ancak yollarımızı ayırmayı düşünebiliriz dedi ve şunu da ekledi: şu an hiçbir oyuncumdan böyle bir talep bana veya kulübüme gelmiş durumda değil dedi.
Yalımcan, bir şey dikkatimi çekti. Galatasaray muhabirleri platformu dedin. Aynı şey Beşiktaş için de söz konusu ama Galatasaray da muhabir platformunun olması ayrı bir önem taşıyor. Çünkü o kötü kazadan sonra, yani çok bizi üzen, çok canımı sıkan Erkan Koyuncu kazasından sonra Galatasaray'da sanki işleri biraz muhabirlerle ilişkiler anlamında toparlanma isteği mi algılamalıyız bunu? Bu şekilde mi algılamalıyız?
Lütfü abi, sen biliyorsun ben başlayalı az da bir zaman olmadı aslında. Evet. 8 seneye geçiyor Galatasaray'ı takip etmeye başlayalı. Ve benden önce anlatılan muhabirlerle kulüp ve oyuncular arasındaki iletişim çok daha üst düzeydeymiş. Ben o zaman yetişemedim. Ama giderekten aramıza setler çekildi, duvarlar örüldü, dışarıda bekleme süreleri arttı ve iletişim kopukluğu olduğu çok net bir şekilde göze batıyordu. Bu platformla beraber bütün gazeteci arkadaşların istekleri toplu tek bir dilden kulüpteki yetkililere iletildiği zaman daha fazla ciddiye alınıyorsunuz ve daha iyi bir çalışma ortamı yakalama şansı buluyorsunuz. Biz bunu sürdürmeye çalışıyoruz ve şu ana kadar da başarılı oluyor. Ama senin de dediğin gibi maalesef bu tatsız olaydan sonra birazcık daha düzelmeye başladı her şey. Keşke ondan önce de olsaydı ama bazen bizim elimizde olan şeyler olmuyor maalesef.
Tamam şimdi. Erdal Cömert de hatta bekliyor ama seninle işim bitmedi daha. Birkaç soru daha sormak istiyorum izin verirsen. O da evet, şu. Evet. Sence nasıl bir taktikle oynar Galatasaray?
Galatasaray yine Hamdi Hoca'nın gene hafta içinde yaptığımız konuşmadan esprili bir cevabı vardı bize aynı soruyu sorduğumuzda. Biz niye sistemimizi değiştirelim ki? Bilic sistemini değiştirsin. Yani bu demek oluyor ki geldiğinden beri düzenli olarak oynattığı 4-2-3-1 sistemini gene sahada göreceğiz. Sadece belki 1-2 oyuncuda farklılık olabilir ki bu Schneider'in gelişiyle beraber aslında az kadroya dönecek olmasını tahmin ediyorum ben açıkçası. İleride basmaya çalışan, daha çok rakibe pres yapıp top kaybına zorlayan ve kanatlarını kullanan bir Galatasaray sahada görmeyi bekliyoruz en azından biz Hamza Hoca ile yaptığımız görüşmeden sonra.
Tabii Galatasaray hoş kendi sahasında Beşiktaş'ı bekleyip de bir bakalım ne yapıyorlar diyecek hali yok şüphesiz. Onlar da bu rekabetle doğru orantılı olarak aktif, atak elbette oynamak isteyeceklerdir.
Peki çünkü sağ şartlarının... Katılırsın ki en tehlikeli yeri kanatları özellikle Gökhan ve Olcan'la kullandığı kanatları. Galatasaray bunu geride bekleyerek değil tam tersine ileride basarak aynı şekilde kanatları kullanarak onları çıkartmayıp bir anlamda hücum yaparak savunma yapmayı hedefliyor. Bakalım ne kadar uygulayabilecekler. Olimpiyatın şartları da İstanbul'dan haberdarsındır büyük ihtimal Lütfü abi. Evet. Çok sert rüzgarlar esmeye başladı. Olimpiyatta bu daha da etkili olacaktır. Belki de iki takım adına da çok olumsuz bir havada olabilir futbol oynamak adına.
Peki bir de Olcan'ı sorayım sana. Olcan sence takıma uyum sağlama konusunda mesafe kat ediyor mu?
Mesafe kat ediyor ama belki de beklenen ölçüde kat etmiyor. Çünkü çok iyi bir performans sergiledikten sonra Galatasaray'a geldi ve belki de Prandelli'nin sistemiyle beraber ritmini kaybetti. Şimdi tekrardan o ritmi yakalamaya çalışıyor ama çok çok hızlı olduğunu söyleyemeyiz ama giderek artan bir performansı var. İnşallah da ikinci yarıda daha iyi olacağını söylüyor. Hamza Hoca da aynı şeyi bekliyor. O da aynı temennide bulunuyor ama şu an için tam istenilen düzeyde olmadığı bir gerçek.
Tabii sen de bu inşallah Doğan'la birlikte iyi bir Galatasaraylı olduğunu da sinyallerini veriyorsun bize. Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz sana. Yalımcan.
Teşekkür ederim. İyi
sonra yine diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
Hoşçakal.
Evet şimdi Erdal Cömert hatta spor yazarı gazeteci arkadaşım Vatan Gazetesi'nden. Erdal merhabalar, iyi geceler.
Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi Yalımcan'ı dinlemişsindir. Yalımcan'ın söylediği şekilde oynarsa Galatasaray Beşiktaş ne yapar? Nasıl bir anlayışa çıkar sahaya? Önce ondan başlayayım.
Gözlemlediğim kadarıyla Beşiktaş'ın taktik anlayışı kesinlikle bir içi korkutmuyor. Beşiktaş'ın sezon başından beri hatta geçen seneden beri uyguladığı bir taktik sistemi var. Bu sistemde üzerine koya koya her hafta üzerine koyarak ileriye doğru yolunu aça aça gidiyor Beşiktaş. Hiçbir takıma karşı özel bir tedbir almıyor. Hep aynı sistemde oynuyor. Bazen bazı futbolcuların özel yeteneklerini kullanma yolunda seçiyor.
Örneğin?
Örneğin Sosa'yı, Gökhan'ı, Dembaba'yı, Olcay'ı, bu ileri uçtaki yani 3. bölge dediğimiz bölgedeki futbolcuları çok iyi kullanıyor Bilic. Bu futbolcular çok kaliteli futbolcular. Futbola renk veren futbolcular. Bunların bireysel yetenekleriyle oyunun skorunu değiştirmeleri an meselesi ve bunu Bilic çok iyi yapıyor.
Evet Erdal ama sen bugün gazetede yazdığın haberde bu maç için özel bir çaba içerisindeymiş ya da strateji içerisindeymiş gibi bir şey yazmışsın. Evet. Nasıl anlamalıyız bunu?
Teknik direktörler de analist Eren Hoca'nın Galatasaray'ın ilk dönemiyle ikinci dönemi arasında yani Hamza Hoca geldikten sonraki taktik anlayışı arasındaki farkları hesapladılar. Bunları tespit ettiler. Hangi futbolcunun hangi mevkileri nasıl kullandığını, nasıl değişikliklere uğradığını tespit ettiler. Yalnızca defansta bir tedbir alabilmek için yapılan anlayışlar bunlar. Hücum anlayışında herhangi bir değişikliği yok Beşiktaş'ın.
Yani ama şöyle söyleyeyim tabii bu herhalükarda derbi. Başka bir takımla oynuyor olsa belki bazı şeyler çok önemli olmayabilir ama Galatasaray'ın da nasıl performans göstereceğiyle de ilgili mutlaka başka şeyler düşüneceklerdir ya da olasılıkları düşüneceklerdir.
Tabii yapıyorlar yani. Biz daha önce oynadığımız Arsenal maçı da Şampiyonlar Ligi yönelimesinde oynadığımız maçlarda da UEFA Kupası'nda oynadığımız maçlarda da takımın oynayış stiline göre çeşitli taktikler uygulanıyor. Fakat Beşiktaş'ın oturmuş bir sistemi var, bir taktik anlayışı var. 4-2-3-1 sisteminin dışına çıkmıyor. İstediği zaman kanatları, istediği zaman ortadan atak yapabiliyor ve bunu Bilic geçen seneden beri istediği an değiştirebilecek, oyun içerisinde değiştirebilecek nitelikte bir hoca ve bunu başarmaya başladı. İstediği zaman istediği yönü kaydırabiliyor oyunu. Yani takımın zaafını oyun içerisinde keşfediyor ve o oyun içerisinde o taktik anlayışını gündeme getiriyor.
Peki Erdal, Fenerbahçe'de Erkan Zengin bombası gibi Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da bir transfer bombası yaşandı denebilir miyiz? Yani transfer oldu mu olmadı mı kafası karışık olan insanlar bir hayli fazla.
Yok. Beşiktaş inceleyip sık dokuyor bu konuda. Uzun vadeli düşünüyor, orta vadeli düşünüyor. Kısa vadeli şu anda bir transfer çalışması yok. İlk hamlede bütün futbolcuların, yani listede bulunan bütün futbolcuların bir seçeneği var, bir karşılığı var Beşiktaş'ta. Ya tecrübeli olacak ya uzun vadede faydalanabilecek futbolcu olacak ve bütçeye uygun olacak. Mali kriterlere kesinlikle uymak istiyor Beşiktaş. Bu kriterlerin dışına kesinlikle çıkmak istemiyor. Sezon sonunda sözleşmesi biten, yani Ocak 1 itibariyle boşta kalan futbolcular için de aynı şey geçerli. Hatta bu futbolcular Beşiktaş'ın iskeletini oluştursa bile Beşiktaş mali kriterlerine hiç ödün vermiyor ve vermeyecek de. Bu kesindir yani.
Yani bu 5 futbolcu, senin şimdi ucundan kenarından bahsettiğin, sözleşmesi bittiğinde şu paraya razı olun denilen rakama ya razı olacaklar ya gidecekler. Ne olursa olsun mu anlamalıyız?
Kesinlikle, aynen kesinlikle.
Bu peki ama Bilic'in işlerini bozmaz mı?
Hayır, bozmaz, çünkü onun da alternatifleri için çalışmalar yapılıyor. Her bölge için sezon sonunda yerini doldurabilecek çalışmaları gerçekleştiriyor Beşiktaş'ın scout sistemi.
Peki hadi bir de sana hakemi sorayım. Hakemle ilgili ne diyorlar?
Hakemler için pek konuşmak istemiyoruz aslında biz Beşiktaş açısından.
Sen niye konuşmayacaksın ki Erdal? Onlar konuşmasın.
Futbolda onlar da konuşmasınlar, ama futbolun güzelliği bu. Onlar da konuştuktan sonra düşünüyorlar, diyorlar ki evet, yani bizim için de hatalar yapılıyor. Rakiplerimiz için de hatalar yapıyor. Sezonun başından şu güne gelene kadar birçok hata oldu. Karşı takımın da hakkı yendi, bizim de hakkımız yendi deniyor. Ama sonuç itibariyle keşke olmasın, keşke daha aza indirgenebilsin bu hatalar ve bunun sonucunda da daha harika sonuçlar çıksın ortaya diye düşünülüyor.
Tamam, böyle düşünüyorlar da Cüneyt Çakır şimdi bir rahatsızlıktan çıktı. Tedirgin etmiyor mudur sence camiayı?
Yok, Beşiktaş'ın öyle bir tedirginliğini ben görmedim açıkçası. Bugün konuştuğumda yöneticiler, yani sonuç itibariyle bizim görüşlerimiz değişmez. Sonuçta Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil etmiş bir hoca. Evet, bir sürü dedikodu olabilir ama sahaya çıktığı zaman biz düdüğü ağzına aldığında eşit davranacağını düşünüyoruz. Bunu bekliyoruz. Büyük bir maç yönetiyor, o da bunun farkında zaten diyorlar. Her insan hata yapabilir ama o hataları en aza indirgemek önemlidir. Hoca da bunu yapacaktır diye düşünüyoruz, umut ediyoruz diyorlar.
Tamam, seni çok tuttum ama bir şey diyerek bağlayayım izin verirsen. Buna söyleyeceğin şeyler de varsa ifade edebilirsin. Beşiktaş yönetimi, yani birkaç ay önce Başkan Fikret Orman, biz de artık nasıl konuşulması gerekiyorsa öyle konuşacağız diyerek kamuoyuna mesaj vermişti. Şimdi sen onlardan aldığın bilgiye göre, senin ifade ettiklerine göre biraz daha farklı bir boyuta geçmiş gibiler. Neden böyle oldu sence? Son bu.
Beşiktaş'ın işte o yükselen bazen ateşi var. Bazen işte öyle anlar geliyor ki inanılmaz haksızlıklara uğranıyor. Sonucu etkileyecek, şampiyonluk yoluna gidebilecek ve göz göre göre yapılan bazı şeyler var. Alınan düdükler var, alınan cezalar var. İşte bunu hazmedemiyorlar aslında. Bunu hazmedemedikleri zaman da çıkıp hemen açıklama yapıyorlar. Çok sinirleniyorlar. Bunların olmamasını istiyorlar. Ama daha sonra diyorlar ki evet, bunun güzelliği bu. Hakemler bu işin içerisinde bir unsur mutlaka olması gerekiyor diyorlar. Mesela bir örnek vereyim. Atiba'nın bu hafta görmüş olduğu kırmızı, evet, kartın sonunda Beşiktaş yönetiminin net duruşu bir adım geriye kaysaydı. Keşke, neden bunu yaptı acaba diye düşündü. Gerekli cezayı vereceğiz kendisine dedi. Yani hakem ne olur görmeseydi o çizgiye, bassa ne olur, basmasa ne olur tavrında değildi yani.
Bu çok önemli bir bakış açısı, tamam. Peki, çok teşekkürler Erdal. Kolay gelsin.
Teşekkür
görüşmek
ederim,
üzere diyorum.
İyi yayınlar dilerim.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sportif Gündem devam ediyor.
Evet, üç büyüklerden sonra dördüncü büyükle ilgili gelişmeleri, son durumu aktarmak istiyoruz bu programda. Bunun için de Karadeniz'in Sesi Gazetesi'nden Trabzonspor'u benim gibi uzun zamandır takip eden Celal Kadıoğlu telefon attığında. Celal.
Merhaba.
Merhaba. Hemen başlayalım. İyi geceler dileyim önce sana.
İyi geceler
Erkan,
abi. İyi
Erkan'la seninle gündüz konuştuğumuzda Erkan konusunu Trabzonspor'un ikinci biraz geriden takip ettiğini söylemiştin. Ama işler akşama doğru değişti. Ne oluyor Trabzon'da? İstiyorlar mı Erkan'ı?
Önce şunu söyleyeyim, yani Erkan'ın biliyorsunuz sözleşmesini feshedip feshetme durumu vardı. Eskişehirspor yönetimi başkanı hatta Sayın Hoşan'ın açıklamasında yani parasını ödendiğini ve sözleşme feshinin gerçekleşmediğini söylemişti ve Trabzonspor'da daha önceden zaten Eskişehirspor'un yönetimine Erkan konusunda teklif yapmıştı. En azından fırsattan istifade edip de sadece Erkan'ı düşünmek yerine Eskişehirspor'la irtibata geçmişti Trabzonspor yönetimi. Eskişehirspor'un Trabzonspor'dan bu konuda istekleri var. Trabzonspor'un da Eskişehirspor'dan istekleri var. Eskişehirspor'un Trabzonspor'dan Mustafa Yumlu ve Emre Güral'ı istediğini biliyorum çok net olarak. Trabzonspor yönetiminin de farklı bir oyuncu sunduğunu biliyorum ama ismini henüz alamadım. Bu konuda bir para telaffuzu da yapılıyor. Eskişehirspor konusunda Fenerbahçe'nin de araya girmesi Trabzonspor'un işini oldukça zorlaştırsa da Trabzonspor şu anda Eskişehirspor Başkanı Sayın Hoşan'ın yaptığı açıklamada da bir adım önde gibi görünüyor.
Gerçekleşirse aslında Trabzonspor için önemli bir oyuncu
olur. Ersun Yanal çok istiyor. Ersun Yanal Erkan'ı çok istiyor. Kadrosunda görmek istiyor ve Başkan Hacı Osmanoğlu'na eğer ikinci yarıda daha kaliteli bir takımla sahada mücadele etmek istiyorsak yerli ağırlıklı oyuncuların Erkan gibi Dinamo oyuncuların kadroda olmasını gerektiğini söylemişti. Ki maçtan sonraki açıklamasında da Erkan'ı çok istediğini anlayabiliyoruz ama Erkan'ın kulübüyle olan bağını tam olarak koparmadığı sürece de açıklama yapılmayacağını, doğru olduğunu söylemişti Ersun Yanal.
Celal, kaç tane yerli oyuncuyu yollayacaklar devre arasında?
Şimdi devre arasında yabancı oyunculardan teklif olan birçoğunun gönderileceğini biliyorum. Başta Varis olmak üzere Papadopoulos muhtemelen gidecek. Bunun yanında diğer oyunculara da Businkva hariç Cardozo'yu da çok cazip bir teklif gelirse satılabileceğini biliyorum. Bunun yanı sıra Konstantin de yani gönderilebilecekler arasında olduğunu söylemiş Ersun Yanal yönetime. Bu konuda da derin istihbaratlarımız var, oldukça bilgiye sahibiz. Yerli anlamda da kadronun zenginleştirilmesini istiyor Ersun Yanal. Bu anlamda bazı oyuncular biliyorsunuz Akhisar Belediyespor'dan transfer etmek istedikleri Uğur Demirok, Erkan Zengin, Bursaspor'dan Şener gibi isimler Trabzonspor'un transfer gündeminde. Ki bir de şunu söyleyeyim, Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı Trabzonspor'un gündeminde. Daha önce Trabzonsporlu olduğunu söylemişti. Trabzonspor forması giymek istediğini söylemişti. Trabzonspor yönetiminde Ersun Yanal'la danışarak bu oyuncuyla irtibata geçti. Hatta şunu da söyleyebilirim, Trabzonspor'un istediği verimi alamadığı Varis'i Serdar Taşçı transferinde tekrar Spartak Moskova'ya sunabileceğini yönünde bilgiler aldık.
Evet, aslında en enteresan açıklamaları sen yaptın bu akşam. Niye diyeceksin? Bu Varis hani 15 milyon 12 milyon euroya Arap ya da zengin Arap takımlarına gidecek şeklinde planlar ya da durumlar, ihtimaller vardı. Tutmuşlar elinde ama yine yollayabilirlerdi derken şimdi işe yaramaz mı oldu yani bu Varis?
gösterdiği performans sanırım herhalde piyasasını düşürdü diyebiliriz Baris için. Onun için de herhalde böyle bir yol tercih edilecek. Çünkü resmi anlamda bu kadar büyük bir teklifin olmadığını biliyorum. 12 milyon eurolar dolayında. Ama ilk geldiğinde bu teklifler gerçekten vardı. Ama Trabzonspor yönetimi değerlendirmeyi daha fazla para kazanmayı düşünüyordu. Fakat gösterdiği performans buna izin vermedi Varis'in.
Bir de Konstant çok ilginç bir isim söyledin. Evet. İstihbaratına tabii ki güveniyorum ama Konstant hani yıldızdı, Medyani ile beraber önde gayet iyiydi vesaireydi. Ne oldu ona?
Evet, yıldız önde gayet iyiydi ama bu konuda şimdi Ersun Yanal'ın Erkan Zengin'i de almasıyla birlikte orta sahadaki ağırlık gücü yerli anlamda kullanmayı düşünüyor. Özer ile birlikte Mehmet Ekici ve Erkan ve bu tarz oyuncuları çoğaltabilirse Trabzonspor yabancı ağırlığını daha çok hücum ve mesela Cardozo'yu takımda tutabilir eğer Konstant giderse. Konstant'ın verimi çok iyi. Şunu söyleyebilirim, ben izlediğim karşılaşmalarda da Konstant Trabzonspor'un gerçekten üstünde bir oyuncu. Bunu söylemek gerçekten söylenmeli diye düşünüyorum. Yani bu gizlenmemeli. Ama teklif gelirse satılacağını biliyorum.
Çok ilginç. Teşekkür ederiz Celal. Tekrar görüşmek üzere.
İyi yayınlar diliyorum size.
Hoşça kal.
Hoşça kal.
Evet, Celal Kadıoğlu'ndan da Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri aktardık. Tabii ki şimdi bu hafta Süper Lig'de karşılaşmalar olacak. Elbette ki diğer liglerle beraber. Bu karşılaşmaları bir de hakemler yönetecek elbette. Sadece futbolculardan ve antrenörlerden bahsedemeyiz. Onu da Ali Kunak'la konuşacağız. Ali Kunak, merhabalar. Beni duyabiliyor musun Ali Kunak?
Alo.
Duyuyor musun beni Ali Kunak?
Duyuyorum, duyuyorum.
Tamam, şimdi senin sesin geldi. Nasılsın?
Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Şimdi Ali Kunak, önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa stüdyoda beraber olacağız zaten. Şimdi telefon bağlantısında bir değerlendirme yapalım. Bu haftanın galiba en ilginç ataması, bana sorarsan benim görüşüm bu ama senin ne diyeceğini merak ediyorum. Cüneyt Çakır'ın derbiye atanması. Ne dersin?
Çok sana katılmıyorum.
Peki, nedir?
Peki, öncelikle sevgili programın hayırlı uğurlu olsun.
Teşekkür ederim.
Devamlı olsun. Bu arada vesileyle de bizi dinleyen tüm vatandaşlarımızın da yeni yılını ve kandillerini tebrik ederek başlamak istiyorum. Şimdi sevgili Cüneyt, biliyorsun sen de programın başında bahsettin. Cüneyt Ankara'da yönettiği Gençler Birliği maçında bir rahatsızlık geçirmişti ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede Ankara'da 4 gün süren bir tedavisi oldu. Bu tedavi sürecini sen de çok yakından takip ettin.
Evet.
Çoğu zaman da birlikteydik bu süreç içerisinde. Aradan şöyle bir baktığımız zaman 23 Kasım'da oynandı bu maç. Aşağı yukarı 40 gün gibi, 40 günden fazla bir gün geçmiş durumda. Bu dönemde doktorlarıyla olan görüşmelerimizi biliyorsun. Bu rahatsızlık herkesin başına gelebilecek bir rahatsızlık. Ve bu rahatsızlığı Cüneyt'ten 3 hafta önce Osmanlıspor'un golcü futbolcusu Mehmet Yıldız geçirmişti. Ve o 4 hafta sonra sahalara dönüp ki...
Çok fazla yansımadı bu gerçi ama evet, doğru bilgi, doğru.
Evet, 4 hafta sonra sahalara dönüp ki futbol oynamak biliyorsun aynı zamanda fiziksel bir mücadele de içeriyor. Sadece kondisyona dayalı değil ki, daha hakemlere göre daha güçlü olması lazım futbolcuların. Aslanlar gibi hala oynuyor ve doktorların söylediğine göre de Cüneyt Çakır bundan 2 hafta önce müsabakalara, sahalara dönebilirdi ki, ama Cüneyt sen de yakından tanıyorsun ki tedbirli bir çocuk, yere sağlam basan bir çocuk. O ne, hayır dedi, ben bir hafta daha bir kendime bakayım dedi, kendimi dinleyeyim dedi ve geçen hafta Başakşehir Altın İnşaat'la lige döndü. Şimdi bu maça baktığımızda Cüneyt'in ilk 10 dakika biraz tedirgince müsabakaya başladığını gördük ama 10. dakikadan sonra yavaş yavaş müsabakada temposunu arttırdı ve hele 60'tan sonra inanılmaz defalar attı. Hatta belki de kendini denemek için biraz normalde koştuğu müsabakalardan biraz daha fazla koşarak.
Çok belirgindi bu. Evet, doğru diyorsun.
Diye düşünüyorum. Ve müsabaka sonrası kendisiyle de ben de görüştüm. Gayet iyi hissettiğini, hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Bu arada Ankara'da da yapılan tedavinin sonrasında doktorların söylediği İstanbul'daki tedavinin devamında da her türlü bulgu ve belirtiler son derece iyi. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Hatta Ocak ayı içerisinde Atina'da yapılacak bir seminer var, UEFA'nın üst düzey hakem semineri. Burada da kondisyon sınavına tabi tutulacak. Bununla ilgili hazırlıklara yoğun bir şekilde devam ediyor.
Ali Kunak, affedersin. Yani hakemliği bitti noktasına kadar değerlendirmeler yapıldı. Böylece aslında buradan şimdi bir cevap vermiş oluyoruz değil mi onun adına?
Evet. Yani o gün beraber yaşadığımız süreçte maalesef yanımızdaki bazı kişiler tüm haberleri de doğurmak için çaba sarf ettiler. Ancak Türkiye'nin bir numara hakemi programının başında 2014'teki enteresan olaylardan bahsederken bence atladığım bir konuda
atladım evet tabii en önemli konulardan birisi doğru diyorsun.
Evet yani böylesine yarı final yönetmiş bütün dünyaya kendini ispat etmiş bir hakemin fiziksel durumunda düzelttikten sonra Galatasaray Beşiktaş maçına atanmasını normal bir atama olarak görüyorum ben. Ki Merkez Hakem Kurulu'nun da çok kuvvetli tahmin ediyorum. Yani içinde görev yaptığım bir kurul olduğu için bütün müsabaka öncesi hakemlerinden fikirler alırlar. Atamayı yapmadan önce Cüneyt'le de bir görüşme yapıp işte seni böyle böyle düşünüyoruz ne dersin gibi bir ön fikir aldıklarında düşünüyorum kuvvetli muhtemeldir diyorum.
Mutlaka öyle olmuştur.
Bir görüşlü olduğunu.
Evet, altından kalkacağına biz tabii ki bizim
yani
evet, değerimiz yani, olduğundan yola çıkarak tabii ki
hakem şanssızlığı bambaşka bir şey ama altından kalkacaktır rahatlıkla. Merkez Hakem Kurulu da biliyorsun yeni göreve geldi. Henüz daha iki haftalık evet. Etap yaptılar. İkinci haftaları daha etapta. İlk hafta Merkez Hakem Kurulu çarşamba günü göreve başladı. O hafta ellerinde Zekeriya Alp Komitesi'nin hazırlamış olduğu bir şey vardı. Taslak etap vardı. Ona dokunmadılar. Çünkü zaten çarşamba akşamından perşembeye kadar hiçbir şey yapma şansları yoktu. O haftaki atamalar Zekeriya Alp Komitesi'ni geçen hafta ilk atamalarını yaptılar. Bu hafta da ikinci atamalarını yapıyorlar. Atama prensiplerine baktığımızda ligin bitmesine iki hafta kalmış. Hakemler çok kamuoyunu tatmin edici performanslar göstermediler. İşin gerçeği ilk 10-14 hafta. Merkez Hakem Kurulu'na yeni göreve geldiğinde baktığımızda hem geçen haftaki atamalarında hem de bu haftaki atamalarında hep tecrübeli hakemleri, kamuoyunda isimleri kabul görmüş hakemleri görevlendirerek biraz olsun en azından sahada hakemlerin kabul edilebilirliğini, en azından hatalı karar verseler bile işte tecrübeli hakem yani ne yapalım Fırat'ı verdik, işte ne yapalım hata oldu ama bu maçı da Cüneyt yönetti, hata oldu ama bu maçı da Bülent Yıldırım yönetti gibi atamalarda çok tecrübeli hakemleri üst üste kullanarak ki geçen hafta da böyleydi, bu hafta da böyle.
Ali Kunak, şimdi 3 dakikamız olduğunu hatırlatarak ben söyleyeceğim şimdi. Bülent Yıldırım, Kamil Abitoğlu, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Mete Kalkavan, Barış Şimşek, Cüneyt Çakır, İlker Meral, Tolga Özkalfa. Aynen senin dediğin gibi bir liste.
Yani şimdi şu listeye baktığımızda Bülent'le Fırat'ı hala FIFA olarak sayalım. Yani o çocuklar FIFA'dan düştüler ama kaliteleri, kariyerleri, kabiliyetleri, Türkiye'deki hakemlik camiasındaki kendisini kabul ettirmiş olan isimleri hiçbir zaman yatsınamaz. Onlar hala FIFA olarak değerlendirebildiğim zaman 9 maçın 7 tanesi FIFA hakemi.
Evet.
Geriye kalıyor. Bir tek İlker Meral, o da tecrübeli, gerçekten bu tür kritik müsabakalar çok yönetmiş hakem. Bir tanesi de Kamil Abitoğlu, o da kendini ispat etmiş. İşte sene başındaki Süper Kupa finalini yönetti ve bu sene de hakemliğin son senesi, hakemliğin en olgun çağında aslanlar gibi performansını da götürüyor. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun bu atama prensiplerini doğru buluyorum. Niye? Ligin son haftası. Şimdi bu hafta oynanacak müsabakalarda eğer bir hata olursa bütün devre arası boyunca bunlar konuşulacak.
Evet.
Geçen hafta Atiba'nın atılması bu hafta unutulacak belki. Geçen hafta Atiba'nın ihraç edilmesini iki gün konuştu kamuoyu. Ki biraz önce
kaldı ki Beşiktaş evet geri adım attı.
Evet. Yani geri adım değil bence doğruyu yapmışlar.
Bence de doğru evet.
Kutlu kutluyorum Beşiktaş yöneticilerini. Keşke maç öncesi biraz da hakemlere yönelik davranışlar konusunda biraz eğitime tabi tutulsalar. Ha gerçi 140 tane nabız atarken bu tür davranışları kontrol etmek de çok kolay değil ama bu tür eğitimler almalı bence futbolcular. Yani sahada hakem diyor ki o çizgi sınırladığı alana dahil. Buradan ayağını çek diyor. Çekeceksin abi ayağını.
Evet.
Çekmezsen o sana çektiririm çekler. Çekmiyor musun? Gönderir dışarıya. Yani geçen hafta Halis Özkan yani sahada vermiş olduğu en doğru karar bence Atiba'ya göstermiş olduğu kırmızı kart.
Evet Ali Kunak, bu haftalık bu kadar diyeceğim izin verirsen. Ama önümüzdeki hafta burada daha uzun rahat rahat konuşarak hakem pozisyonlarını
tekrar programın
değerlendireceğiz.
Sonra görev alacak hakem arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi akşamlar.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kolay gelsin. Evet. Bu haftaki ilk programımızın sonuna geldik. Öncelikle yapımda Ali Suat Günek ve teknik masada Balkan Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Sizlere iyi geceler diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.